Ayrım 11. 24. Bölüm. Sonunda Hars Sokağı'nı ve Atmaut Meydanı'nı buldum. Arabamın çok uzağında değildim. Ama yine de kalabalığın arasında biraz daha beklemeye karar verdim. Deniz kıyısına doğru yürüdüm. Açıklardan gelen rüzgar, tuzlu sağanaklar üflüyordu. Arkama dönüp, geçenlere bakıp yüzlerini süzüyordum. Gördüklerimde kuşkulu hiçbir şey yoktu. Birkaç otomobil beyaz ışıkta kayar gibi geçti. Binaların yüksek cepheleri bir ayna kadar aydınlık dikiliyordu. Caddenin öte tarafında, tam denizin karşısında ihtiyarcıklar sandalyelerinde titreşiyorlardı. Sıra sıra dizilmiş, kambur, felçli sırtlarına baktım. Giyimlerindeki saçmalık karşısında omuz silktim. Sıcaklık 35 derecenin üzerinde olmasına rağmen ağır ve kalın giysilere bürünmüşlerdi. Yünlüler, paltolar, bir yağmurluk, hırkalar. Yağmurluk? Plaja hakim parmaklığın yanındaki gölgeye baktım. Adam yakasını kaldırmıştı ve sırtında uzunlamasına bir ter lekesi vardı. Aklım başımdan gitti. Sofya'daki katillerden birini tanımıştım. Koşar adım caddeden karşıya geçtim. Adam ağzı açık bir şekilde zaman kaybetmeden kaçmaya davrandı. Oturan ihtiyarların arasına daldı. İskemleleri devirerek, yaşlıları düşürerek peşine düştüm. Birkaç adımda katile yetiştim. Elini yağmurluğunun cebine soktu. Yakasına yapışıp midesine bir yumruk attım. Çığlığı gırtlağında tıkandı. Uzi makineli tüfeği ayaklarının dibine düştü. Silaha bir tekme atıp iki elimle ensesine sarıldım. Dizimle yüzüne vurdum. Burnu tok bir ses çıkararak kırıldı. Arkamda devrilmiş iskemlelerin arasında kalkmaya çalışan ürkmüş ihtiyarların iniltisini duyuyordum. "Kimsin sen?" diye haykırdım İngilizce. "Kimsin sen?" Sonra da iki gözünün arasında bir kafa vurdum. Adam sırtüstü devrildi. Kafası asfalta çarptı. Havada yakaladım herifi. Burnundan kıkırdak ve sümük akıyordu. "Tanrı aşkına, kimsin sen?" Yüzüne birbiri ardına birkaç yumruk patlattım. Hissiz parmaklarım adamın kemiklerinin üzerinde ezildi. Vurdum, vurdum. Kanlı ağzını parçaladım. "Kimin hesabına çalışıyorsun, alçak?" diye haykırırken sağ elimle onu tutuyor, sol elimle de ceplerini arıyordum. Cüzdanını buldum. Öteki kağıtların arasında pasaportunu çekip çıkardım. Güneşin altında kıvılcımlanan metalik bir mavi. Kapaktaki amblemi görünce ağzım açık kaldı. Birleşmiş Milletler. Katil cebinde Birleşmiş Milletler pasaportu taşıyordu. Bu kadarı da fazlaydı. Bulgar bacaklarımın arasına diziyle vurdu. Sonra bir yay gibi dikildi. İki büklüm soluk almaya çabaladım. Beni itti. Nalçalı çizmesi çenemde patladı. Tekmesini son anda savuştururken dudağımın yırtıldığını hissettim. Güneş ışığının önünde bir kan demeti geçti. Ellerimi yüzüme kapadım. Suratımı sol elimle korurken sağ elimle beceriksizce glokumu çıkarmaya çalıştım. Katil tüm gücüyle kaçıyordu. Başka bir kentte olsam kaçmak için birkaç dakikam olurdu. İsrail'de polis ya da ordu gelmeden topu topu birkaç saniyem vardı. İhtiyarları geriletmek için silahımı boşlukta süpürür gibi gezdirdim. Sonra bacaklarımın var gücüyle sendeleyerek arabama, Atmut Meydanı'na doğru koşmaya başladım. Anahtarı kapının kilidine sokarken elim titriyordu. Kan oluk oluk akıyordu. Gözlerim yaş, bacaklarımın arası ateş içindeydi. Kapıyı açıp koltuğa çöktüm. Hemen ardından sanki kafam ikiye ayrılacakmış gibi midem bulandı. Hareket etmek diye düşündüm. Baygınlığa fırsat vermeden hareket etmek. Koltuğa çevirirken gözlerimin önünden Sara'nın yüzü belirdi. Hiç onu böylesine arzulamamış, kendimi hiç bu kadar yalnız hissetmemiştim. Otomobil hareket ederken asfalttan parçalar koptu. Bu şekilde 30 kilometre yol aldım. Çok kan kaybediyordum. Gözlerim kararıyordu. Sanki şakaklarımda davul çalınıyormuş ya da çenem örs olarak kullanılıyormuş gibi. Her an askerlerce ya da polislerce durdurulmayı bekliyordum. Yüksek bir kayayı saptayıp gölgesine sığındım. Dikiz aynasını yüzüme çevirdim. Yüzümün yarısı hiçbir çizgisi görünmeyen kanlı bir macundan farksızdı. Çenemin tam altından bir et parçası sarkıyordu. Alt dudağım. Mide bulantısını bastırdım. Sonra sağlık çantamı çıkardım. Yarayı temizledim. Acıyı dindirmek için ağrı kesiciler yuttum. Sonra da dudaklarımın çevresine bir bant yapıştırdım. Güneş gözlüklerimi taktım ve dikiz aynasına bir göz attım. Görünmez adamın kuklası. Birkaç saniye boyunca gözlerimi kapatıp kafamın sakinleşmesini bekledim. Demek beni Bulgaristan'dan beri izliyorlardı. Ya da güzergahımı beni burada İsrail'de bekleyecek kadar iyi biliyorlardı. Bu son düşünceye hiç şaşırmadım. Ne de olsa beni bulmak için leylekleri izlemek yeterliydi. Beni en çok şaşırtan Birleşmiş Milletler pasaportuydu. Cebimden çıkarıp karıştırdım. Adamın adı Miklos Skov'du. Uyruğu Bulgar. Yaşı 38. Mesleği güvenlik görevlisi. Katil gerçekten de tek dünya adına çalışıyor, insani yardım malzemelerinin, ilaç, yiyecek, alet, sevkiyatını denetliyordu. Bu kelimenin başka bir anlamı daha vardı. Skov, Böhm'ün adamlarından biriydi. Leyleklerin göç yolu boyunca bekleyip, onları gözleyen, denetleyen ya da Afrika'da öldürülmelerini engelleyenlerden. Vizeler bölümünü karıştırdım. Bulgaristan, Türkiye, İsrail, Mısır, Mali, Orta Afrika, Güney Afrika. Damgalar varsayımımın kusursuz kanıtlarıydı. Birleşmiş Milletler görevlisi 5 yıldan beri leyleklerin güzergahını, doğu ve batı, arşınlıyordu aralıksız. Skov'un pasaportunu filofax defterimin yırtık kabının arkasına sıkıştırdım. Sonra da arabayı çalıştırıp Kudüs'e yöneldim. Yarım saat boyunca kayalıklı yerlerden geçtim. Ağrım azalıyordu. Havalandırmanın serinliği insana iyi geliyordu. Tek bir arzum vardı. Bir uçağa binip bu kızgın topraklardan uzaklaşmak. Panik içindeyken en kısa yolu kaçırmış, işgal altındaki bölgelerden geçmeme neden olacak uzun yola sapmıştım. Bu yüzden Nablus'a vardığımda saat 4 olmuştu. Bu halimle ordu barikatlarından geçmenin ürkütücü olduğu gerçekti. Kudüs'e 100 kilometreden fazla vardı. İşte o sırada bir süreden beri arkamda gelen siyah bir araba fark ettim. Dikiz aynasından baktım. Kavrulan havanın içinden süzülür gibiydi. Yavaşladım, araba yaklaştı. İsrail plakalı bir Renault 25. Biraz daha yavaşladım. 1000 voltluk bir titremeyle ürperdim. Aynamı yüzü kan içinde direksiyona sarılmış bir canavar gibi Skov doldurmuştu. 3'e atıp fırladım. Birkaç saniye sonra saatte 200 kilometreyi geçmiştim. Araba hala peşimdeydi. Böylece 10 dakika kadar gittik. Skov beni sollamaya çalışıyordu. Her an camlarımın bir kurşun yağmuruyla parçalanmasını bekliyordum. Glock'u yan koltuğun üzerine bırakmıştım. Birden ufukta havanın sertliğinde gri ve belirsiz Nablus'un dikildiğini gördüm. Çok daha yakınımda, sağımda bir Filistin kampı belirdi. Önündeki işarette Balata Kamp yazıyordu. İsrail plakalarımı hatırladım. Direksiyonu sağa kırıp ana yoldan ayrıldım. Toz tekerleklerimin arasına doldu. Hızımı arttırdım. Artık kamp girişinin birkaç metre uzağındaydım. Skov hala peşimdeydi. Damlardan birinin üstünde dürbününü kaldırmış İsrailli bir nöbetçi gördüm. Öteki taraşlarda Filistinli kadınlar heyecanla beni gösteriyorlardı birbirlerine. Çocuk sürüleri sağa sola koşuyor, yerden taş topluyordu. Her şey tam umduğum gibi olacaktı. Cehennemin kapısından daldım. İlk taşları sokağa girdiğimde yedim. Ön camım parçalandı. Solumda Skov hala arabam ile üzeri yazı dolu duvar arasına girmeye çalışıyordu. İlk çarpışma. Arabalarımız çevremizdeki duvarlara vurdu. Tam önümüzde çocuklar taş atmayı sürdürüyorlardı. Renault saldırısını yeneledi. Skov yüzü kan içinde yüzüme hain hain bakıyordu. Bütün çatılarda kadınlar çığlık atıyor, asılı çarşafların arasında dönüp duruyorlardı. Alarm düzenine geçmiş İsrail askerleri koşuşturuyor, ellerinde göz yaşartıcı bombalar taraçların kenarına diziliyorlardı. Birden önüme küçük bir meydan açıldı. Direksiyonu sertçe çevirip arabayı kaydırdım. Şasi toprağın üzerini kazarken taşlar her yönden yağdı. Camlarım parçalanıp dağıldı. Skov yanımdan geçti, sonra yolumu kapadı. Tüfeğini bana doğru kaldırışını görüp yan koltuğa yattım. O sırada kurşun yağmuru altında fazla direnemeyen sağ kapının çıkardığı tok gürültüyü duydum. Aynı anda göz yaşartıcı bombaların ıslığı duyuldu. Gözlerimi kaldırdım. Bulgar'ın namlusuyla burun burunaydım. Çarpmayla düşen Glock'u aradım, çok geç. Nişan alırken ensesine bir taş geldi. Yaylandı, bir çığlık atıp gözden kayboldu. Gaz dağılmaya, görüşü azaltmaya, gırtlakları düğümlemeye başladı. Çevremizde cehennemi bir gürültü vardı. Gerileyip tozların içinde süründüm. El yordamıyla Glock'u buldum. Gazlar ıslıklanıyor, kadınlar haykırıyor, erkekler koşuşturuyordu. Meydanın dört bir yanında intifada savaşçıları ellerindeki taşları fırlatmaktan bıkmıyorlardı. Artık arabalarımız değil, sadece giderek kalabalıklaşan askerleri hedef alıyorlardı. Cipler tozun içinde peş peşe diziliyor, içlerinden yeşil üniformalı, gaz maskesi takmış adamlar fırlıyordu. Bazı tüfekler beyazımsı zehir kusuyor, bazıları da plastik mermiler atıyordu. Bazıları ise ne görürse ona ateş ediyordu. Gerçek çocuklara, gerçek mermilerle. Meydan faaliyete geçmiş bir yanardağa benziyordu. Gözlerim yanıyordu. Gırtlağım da alev alevdi. Sadece adım sesleri ve silah patlamaları yeri titretir gibiydi. İşte o sırada birdenbire yerden gök gürlemesi gibi dev, sert, muhteşem, güçlü bir dalga yükseldi. Birbirine karışan sesler, Filistinli gençlerin alçak duvarların üzerine çıkıp ulusal marşlarını söylediklerini, parmaklarını zafer işaretleriyle uzattıklarını gördüm. Hemen o sırada önümde yoğun dumanın içinde kaçmaya çalışan Skov'un çizmelerini gördüm. Ayağa kalkıp aynı yönde koşmaya başladım. Alçak herifin peşinden daracık sokaklara saptım. Toprak kaybettiği kanı emmişti. Birkaç saniye sonunda Skov'u gördüm. Elimdeki bandı kopardım. Glock'un sürgüsünü kendime çektim. Hala koşuyorduk. Beyaz badanalı duvarlar birbirini izliyordu. Ciğerlerimiz gaz doluydu. Ne o ne de ben hızlı koşamıyorduk. Skov'un yağmurluğu birkaç adım önümdeydi. Uzanıp yapışacakken bir refleks hareketimi önledi. Skov döndü, elindeki 44'lük magnumu bana çevirdi. Tabancanın parıltısı gözlerimi kamaştırdı. O yöne doğru bir tekme salladım. Skov duvara doğru geriledi, sonra yeniden silahını doğrulttu. İlk patlamayı duydum. Gözlerimi yumdum. Glock'un 16 kurşununu önüme doğru boşalttım. Bitmek tükenmek bilmeyen birkaç saniye uzadıkça uzadı. Gözlerimi açtığımda Skov'un kafası kan ve liflerle dolu bir delikten farksızdı. Kararmış etler parlak kırmızı gayzerler oluşturmuştu. Beyinden ve fışkıran kandan lekelenmiş duvarda en azından bir metre çapında bir delik vardı. Sadece bir refleks hareketiyle silahımı belime soktum. Uzakta İsrail tüfeklerine hala meydan okuyan Filistinli çocukların şarkıları duyuluyordu. 25. Bölüm. İki İsrail askeri beni küçük meydanda buldu. Yüzüm kan kusuyordu. Aklım gerçekten karmakarışıktı. Ne, nerede olduğumu, ne de burada ne aradığımı anlatacak durumdaydım. Sağlıkçılar beni hemen uzaklaştırdılar. Glock'umu ceketimin altına bastırmış, bırakmıyordum. Birkaç dakika sonra kızgın bir çadırın altında, metal bir yatakta, kolumda sörüm yatıyordum. Hekimler gelip yüzümü incelediler. Fransızca konuştular. Dikişten, anesteziden, ameliyattan söz ettiler. Beni hala intifada kurbanı, masum bir turist sanıyorlardı. O zaman Balata kampın 500 metre ötesinde Tek Dünya örgütünce yönetilen bir dispanserde olduğumu anladım. Dudaklarım parçalanmış tutkaldan başka bir şeye benzese gülümserdim kuşkusuz. Belli etmeden Glock'u şiltenin altına kaydırıp gözlerimi kapattım. Gece beni hemen tutsak etti. Kendime geldiğimde her şey sessiz ve karanlıktı. Çadırın büyüklüğünü bile seçemiyordum. Soğuktan titriyordum ama öte yandan da tere batmıştım. Gözlerimi yumup kabuslarıma geri döndüm. Düşümde uzun ve sıska kollarıyla, kusursuz bir özenle ve gerçek bir soğukkanlılıkla bir çocuk vücudunu parçalayan bir adam gördüm. Arada sırada siyah dudaklarını titreşen bağırsaklara daldırıyordu. Yüzünü göremiyordum. Göremiyordum çünkü çengellerle asılmış, Çin lokantalarında görülen cilalanmış et parçalarının parlak toprak rengini andıran gerçek bir uzuv ve göğüs ormanının arkasında duruyordu. Bez bir barınağın altındaki et taşkınını da gördüm. Karnı yarık, bağırsakları kımıl kımıl, ölene kadar acı çeken Raiko'nun yüzünü, parçalara ayrılmış, iç organları etrafa saçılmış, korkunç bir Prometheus gibi leylekler tarafından parçalanmış İdo'yu. Gün ışıdı. Geniş çadır yataklarla, kafuru kokusuyla doluydu. Burada genç Filistinliler yatıyordu. Uzaktan jeneratör grupların homurtusu duyuluyordu. Gün boyunca 3 kez sargılarımı çözdüler. Bir çeşit patlıcan lapası ile gereğinden koyu bir çay verdiler. Ağzım beton gibi bir kapaktı. Vücudumda çürükler içinde. Her an Birleşmiş Milletler yetkililerinin ya da İsrail askerlerinin gelip beni yataktan sürükleyerek götürmelerini bekliyordum. Oysa kimse gelmiyordu. Ne kadar kulak kabartsam kabartayım, kimse Skov'un ölümünden söz etmiyordu. Yavaş yavaş beni çevreleyen gerçeğe uyandım. İntifada bir çocuk savaşıydı. Ben de bir çocuk hastanesindeydim. Çevremdeki yataklarda yumurcaklar acı duyuyor, gurur dolu bir sessizlik içinde can çekişiyorlardı. Yataklarının başucundaki röntgen filmleri un ufak edilmiş vücutlarının iflasını gösteriyordu. Kırık kol ve bacaklar, delikler açılmış organlar, hasta ciğerler. Bir o kadar da hasta çocuk vardı. Kamplardaki sıhhi tesisat eksikliği her çeşit hastalığa davetiye çıkarıyordu. Akşama doğru yeni bir saldırı başladı. Uzaktan silah sesleri, göz yaşartıcı bombaların ıslığı, Balata kampın dar sokaklarında koşup kendilerini koruyan zincirlerden boşanmış, nefretten çılgına dönmüş çocukların çığlıkları duyuldu. Kısa süre sonra yaralılar gelmeye başladı. Çarşaflarının içinde istere krizleri geçiren, öksürüklerle sarsılıp boğulur gibi olan mosmor çocukları taşıyan gözleri yaşlı kadınlar. Sedyelerde kıvranan yaralı, elbiseleri kan içinde soluk benizli çocuklar. Oğullarının ellerini tutan, ameliyatı bekleyen ya da dışarıda tozların içinde intikam yeminleri eden babalar. Üçüncü gün bir İsrail ambulansı beni almaya geldi. Ülkeme dönüşümü beklerken beni Kudüs'te rahat bir hastaneye nakletmek istiyorlardı. Reddettim. Bir saat kadar sonra Turizm Bakanlığı'ndan resmi bir heyet gelip bana daha iyi yemekler, daha rahat bir şilte ve başka kolaylıklar önerdi. Yine reddettim. Araplarla dayanışma nedeniyle değil, bu çadır saklanabileceğim tek yer olduğu için. Dolu şarjörüyle Glock hala şiltemin altındaydı. İsrailliler işgal altındaki topraklarda başıma gelebilecek her şeyden sadece benim sorumlu olduğumu kabul ettiğimi belirten bir belge getirdiler. İmzaladım. Karşılığında yeni bir kiralık araba istedim. İsrailliler gittikten sonra yıkandım. Leş gibi bir aynada yüzümü inceledim. Cildim daha da koyulaşmıştı. Üstelik gözle görülür ölçüde zayıflamıştım. Elmacık kemiklerim cildimi bir kuru kafa gibi geriyordu. Dikkatle ağzımı kapayan sargı bezini kaldırdım. Alt dudağımın altına yapışmış yara izi dikenli telden dokunmuşçasına neredeyse ikinci bir tebessüm gibi duruyordu. Bu yeni yüze bakıp düşündüm. Sonra durmadan gelişen kişiliğimi. Bu gelişmeden karanlık, ateşli ve ölümcül bir iyimserlik çıkarıyordum. Sanki 19 Ağustos'ta yola çıkışım sadece beni ilgilendiren bir kıyamet günü gibi geliyordu şimdi. Kesinlikle bağlantısız, korkunç tehlikelere atılan ama her gün bulduğu yeni gerçeklerle ödüllendirildiğine inanan atsız yolcu oluvermiştim. Hem Sara da söylememiş miydi? Hiç kimse olduğumu, parmak işsiz, ellerim bu yeni özgürlüğün sembolü olmuştu. O gece tek dünyayı düşündüm. Kuşkularım iyice sallantıdaydı. Yanlarında geçirdiğim birkaç gün boyunca örgütlerinin gerçek değerini anlama imkanı bulmuştum. Burada sahtekarlıktan, gereksiz ameliyattan ya da organ kaçakçılığından eser yoktu. Tek dünya çalışanları gerçekten de mesleklerini dikkatle ve fedakarlıkla yapan yardımsever hekimlerdi. Aynı örgüt sürekli olarak yoluma çıksa da Skov gibileri örgüt adına çalıştıklarını iddia etseler de Max Böhm esrarlı bir amaçla servetini örgüte bağışlamış olsa da organ kaçakçılığı iddiası hiçbir sonuca varmıyordu. Oysa bir bağ vardı. Bundan emindim.